Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Fıkıh Saati programında sizlerden gelen soruları hocamıza soruyor ve hocamızın kıymetli cevaplarını sizlerle buluşturuyoruz. Bu vesileyle bizleri dinleyen siz kıymetli dinleyicilerimizi en kalbi duygularla selamlıyoruz efendim. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Hayırlı günleriniz olsun inşallah.
Amin, Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam. Geçtiğimiz hafta sosyal hayatla ilgili, ticaret hayatıyla ilgili sorularımızla devam ediyorduk hocam. Bu haftada yine bu minvalde sorularımızla devam edeceğiz programımıza inşallah.
İnşallah.
Ticaretle ilgili birkaç sorumuz var hocam, onlarla devam edelim müsaadenizle. Satıcı malın niteliklerini gizler veya yanlış beyanda bulunursa, alışveriş akdi gerçekleştikten sonra bunun farkına varan müşteri yani alıcı alışverişten vazgeçebilir mi?
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Müslümanların kazancı, gıdası, ihtiyaçlarını karşıladığı varlık, gelir helal yoldan olmalı.
Evet.
Ve tabii helal yoldan olmasının da yolları, yöntemleri var. Ticaret bunların en önde gelenlerinden birisidir. Ve Kur'an-ı Kerim, aranızda malları haksız yere yemeyin. Hı hı. Batıl yolla yemeyin. Karşılıklı rızaya dayanan bir ticaret olursa müstesna.
Evet.
Bu anlama gelen ayet-i kerime var. Yani bir defa karşılıklı rıza ile olacak ve batıl yolla olmayacak.
Hı hı.
Batıl yolla olmaması ne demek? İşte zorla alınması, gasp edilmesi, çalınması ve bir de tarafların diğerini kandırması şeklinde olabilir.
Hı hı.
Bu kandırma da iki türlü olur. Bir, fiyatta kandırır.
Hı hı.
Malın fiyatında kandırır, alan veya satan. İkincisi de malın kendi niteliklerinde kandırır.
Hı.
Şimdi burada soru daha çok hangi yönle ilgili? Malın vasıflarıyla, hı hı, nitelikleriyle ilgili. Şimdi eğer bir kimse bir mal satın alırken o malda bazı kusurlar görse,
hı hı,
ve buna razı olarak alsa, daha sonra bu satıştan o kusurlar sebebiyle dönme hakkı yok.
Hı.
Mesela mal alıyor, bir tarafı çizikmiş, bir tarafı çatlakmış, bunu göre göre aldı.
Hı hı.
Veya bir hayvan almış, hayvanda bir şey var, bile bile aldı, itiraz etmedi, kabul etti, bu caizdir.
Evet.
Ama eğer satın aldığı malda bir kusur varsa, bir ayıp varsa ve satıcı bu ayıbı bilerek veya bilmeyerek gizlerse,
hı hı,
yani bu da olabilir. Yani bir hayvanda, satılan malda bir kusur vardır da satıcının da ondan haberi olmayabilir. Satıcının, evet, haberi vardır ama gizleyebilir. Veya olmayan özelliklerine sahip dökebilir. Böyle bir durumda müşterinin sonradan o kusura vakıf olduğu zaman muhayyerliği vardır.
Hmm.
Buna ayıp muhayyerliği denilir. Hıyar-ı ayıp denilir. Hıyar-ı ayıp.
Hmm.
Yani satın alınan malda bir kusur meydana gelirse ve bunu alıcı daha önce görmemiş, daha sonra görmüşse o satışı iptal etme.
Hı hı.
Verdiği parayı geri alma. Yahut da olduğu şekliyle kabul etme hakkına sahiptir.
Evet.
Mesela örnek vereyim. Bir mal aldı 100 liraya. Fakat bir kusurlu çıktı.
Hı hı.
Şunu da söyleyeyim. Peki kusurun ölçüsü ne? Ayıbın ölçüsü ne? Yani bazen öyle olur ki çok basit bir çizik. Müşteri bunu ayıp sayar. Ama gene aslında bu ayıp değildir. Bunun bir ölçüsü olmalı, var. Nedir o? O malın alınıp satıldığı piyasada malın değerinin düşmesine sebep olacak olan kusur ayıp sayılır.
Ayıp sayılır.
Mesela mal 100 lira değerinde fakat bir kusuru var, o onun değerini %10 düşürüyor.
90 liraya düşürüyor.
Düşürüyor. Ve bunu o tüccar, tüccar onu şey yapıyor, biliyor, söylüyor.
Hı hı.
İşte bu kusurdur. Ama öyle değil de bir mal satmış 100 liraya, hafif bir çizik var, tüccar diyor ki bu kusur sayılmaz diyor, o ayıp sayılmaz.
Hı hı.
Ha, o zaman şimdi bu saydığımız şekilde bir kimse bir mal satın alır. Satın aldıktan sonra o malda bir ayıp görürse,
hı hı,
önünde iki seçenek var. Ya olduğu gibi kabul eder malı. 100 liraya almıştı, 100 liraya kabul eder. Veyahut da o satışı iptal eder, bozar. Hı hı. Ha, parasını geri alır. Ha, ama sonra tekrar yeni bir pazarlıkta yeniden alışveriş yapabilirler. Ama şunu yapamaz. Ben bunu sana 100 liraya almıştım senden. Ama şu ayıbı varmış, kusur varmış. Ben sana 90 lira vereceğim bundan dolayı diyemez. Yani fiyatta düşme yapamaz. Alıcının elinde iki seçenek var. Ya olduğu gibi kabullenmek, kusurlu olduğu takdirde, ya da şey yapmak, bozmak. Hı hı. Akdi sözleşmeyi bozmak, bu ikisi. Şimdi tabii Müslümanlar kandırmamalı.
Evet.
Aldatmamalı. Satıcı varsa malda bir kusuru, onu söylemeli, gizlememeli.
Bizi aldatan bizden değildir. Ha,
şimdi onu söyleyeceğim.
Evet.
Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine pazarına gidiyor. Orada adam çuvalda buğday var, buğday satıyor. Hı hı. Elini daldırıyor Peygamber Efendimiz o çuvalın içerisine. Alt tarafı nemli.
Hı.
Ne bu diyor? Ya Resulallah, işte yağmur yağdı da ıslanmıştı. Onu da yüzüne çıkarsaydın ya. Men gaşyana feleyse minna. Bizi kandıran bizden değildir buyuruyor. Yani Müslüman dürüst olmalı.
Hı hı.
Karşı tarafa karşı davranışlarında yalan söylememeli. Mesela en büyük günahlardan biri, hı hı, malını rağbet ettirmek için yalan yere yemin etmek mesela.
Hı.
Varsa ayıbı kusuru gizlememeli. Özellikle bu şeyde çok oluyor. İkinci el otomobil piyasasında. Hı.
Evet.
Yani satıcılar bunu biliyorlar, ne olduğunu ne olmadığını, veya eski kullanan biliyor. Fakat müşteri bilmiyor. Her müşteri de götürüp de bunu bir ekspere göstermiyor.
Evet.
Güveniyor karşı tarafa, alıyor. Ama ondan sonra bakıyor ki
sanayiden çıkamıyor.
Çıkamıyor. Ha. Yani bunlara meydan verilmemesi lazım. Böyle bir durumda müşteriye dinimiz böyle bir hak tanımış.
Eyvallah. Peki hocam. Diğer sorumuz hocam yine ticaretle alakalı. Müşteri aralarından birini satın almak amacıyla götürdüğü birkaç maldan birini seçmek hakkına sahip midir?
Şimdi bu iki türlü olabilir. Bir, götürdüğü malların hepsi aynı fiyattandır.
Hı hı.
Farklı fiyattan olabilir. Bir defa ister hepsi aynı fiyattan olsun, ister farklı fiyattan olsun, her bir birimin fiyatının belli olması lazım.
Hı hı.
Yani diyor ki mesela burada 3 tane, genelde bu 3 ile kayıtlanıyor. Yani 3 tane mal götürmekle kayıtlanıyor.
Hı
hı. Çünkü 1 ve 2'de bu seçim olmuyor. Hı hı. Ama bir mal ya iyidir, ya ortadır, ya kötüdür. Bu da 3 malla kendini belli eder. Şimdi bunların her biri 100 lira. İstediğini al, hı hı, diyor adam, satıcı. Veyahut da bak şu mal 100 lira, şu 110 lira, şu 120 lira. Böyle, hı, de diyebilir. Bunlardan istediğini tercih et. O da götürüyor. Hani olur ya bazen eskiden özellikle bazı muhafazakar ailelerde hanımlar pek alışverişe gitmezlerdi. Alışverişe, hı hı, gitmezlerdi. Yani ne olurdu işte, eşleri birkaç çeşit getirir. Onlardan hangisini beğenirse onu giyerdi, alırdı hanım. Buna hıyar-ı tayin denilir.
Hmm.
Yani seçme muhayyerliği. Muhayyerlik, yani Türkçe'de biz bunu anlıyoruz ama herkes anlıyor mu bilmiyorum. Yani bir kimsenin birkaç şeyden birisini tercih edebilme yetkisi. Muhayyerlik, hmm, bu demek.
Hmm.
Yani, tayin muhayyerliği denilir. Bu şekilde yapılan bir satış caizdir. Yani alacak olan kişi götürür, onlardan bir tanesini tercih eder, döner der ki ben şunu alacağım, şunu, hı hı, aldım ve akit geçerli olur.
Geçerli olur. Peki hocam. Hocam bir diğer sorumuz. Satıcı içinde belirli bir müddet ücretsiz oturması şartıyla evini satabilir mi?
Şimdi bizim İslam fıkhında yapılan alışverişlerin, bundan önceki bir programda konuşmuştuk.
Hı hı.
Çeşitli yönlerden bazı şartları taşıması lazım.
Evet.
Bunlar bir kuruluş şartları var. Buna inikat şartları denir. Bir geçerlilik şartları var, buna sıhhat şartları denir. Bir bağlayıcılık şartları var, buna lüzum şartları denir. Bir yürürlülük şartları var, bunlara nefas şartları, hı hı, denir. Ve bunların her biri ayrıdır. Şimdi bu konu daha çok şeyle ilgili, geçerlilik şartları, yani sıhhat şartlarıyla ilgili.
Hı hı.
Bir akdin, bir sözleşmenin, alım satım sözleşmesinin geçerli olması için bazı şartlar var. Bunlardan birisi de o akitte taraflardan birine menfaat sağlayan, akdin gereği olmayan,
hı hı,
örf haline gelmeyen bir şeyin şart koşulması oluyor. Yani o akdi ifsad eden, bozan şeylerden birisi fasit şarttır. Peki fasit şart nedir? Taraflardan birisine menfaat sağlayan. Bak bu bir. Hı hı. Akdin gereği olmayan. Mesela ben sana bunu fiyata sattım ama parasını ödeyeceksin bu şartla. O zaten akdin gereği, zaten ödeyecek. Böyle olmayan. Ha, o akde mülayim olmayan, uygun olmayan. Hı hı. Mesela nedir o? Ben bunu sana vadeli sattım ama rehin isterim bu şartla. Hı hı. Bu akde uygun bir şart. Bu akdi ifsad etmez. Böyle olmayan. Ve bir de örf haline gelmeyen. Şartlar akdi ifsad eder.
Evet.
Şimdi buna göre bu sorudaki şart, yani ben bunu evi sana sattım ama içerisinde şu kadar süre oturmam şartıyla, hı hı, dediği zaman bu bizim fıkıh kitaplarımızın tedvin edildiği, yazıldığı dönemlerde örf haline gelmemiş. Hı. Ve bu şartta akdin gereği yok. Akde uygun bir şart değil bu. Hı hı. Ve taraflardan birisine menfaat sağlıyor. Hı. Öyle olunca bu şart bizim fıkıh kitaplarımızda fasit kabul ediliyor. Yani böyle, hı, bir şartla yapılan ticari sözleşme bozuk, fasit, düzeltilmesi gereken bir, hı, sözleşme olarak kabul edilir. Ancak zamanımızda bu biraz örf haline gelmiş. Örf haline, evet, gelmiş. Yani çok uygulanıyor ve bir de farklı mezheplerde buna cevaz veren şeyler var, içtihatlar var. Mesela Maliki mezhebinde içtihatlar var. Bu gerek farklı içtihatların buna cevaz vermiş olması, gerekse bunun örf haline gelmiş olması sebebiyle, hı hı, bugün bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği fetva, evet, böyle bir satış geçerlidir, hı hı, ve bu satış şartına da uyulur, uyulması gerekir.
Uyulması gerekir.
Yani onu aslında bunun şarta dayalı sözleşmenin doğru olmayışı hadise dayanır. Neha Rasulullah an şartın ve bey'in. Böyle bir hadis var. Yani Peygamberimiz şartlı satışı nehyetti. Ve hatta şöyle bir olay da yaşanıyor, onu da söyleyeyim. Muaz İbni Cebel'den bir at satın alıyor. Ama Muaz Peygamber Efendimiz'e şart koşuyor. Diyor ki ya Rasulallah, Medine'ye varıncaya kadar ben bileceğim buna bu şartla diyor. Peygamberimiz kabul ediyor. Bu aslında bu olay bu akdin problemli olmadığını gösteriyor şartlı satışın, ama o genel ilkeden bakarak Hanefiler demek ki söylediğim gibi bu belirli şekillerde olan şartın akdi bozacağını, ifsad edeceğini söylemişler, ama diğer içtihatlardan buna cevaz verenler var. Örf haline geldiği için bugün bu şekilde satış, hı hı, caiz görülüyor.
Evet. Hocam siz cevaplarken şöyle bir şey geldi aklıma. Bir soru. Şimdi kişi işte aracını, evini bu bahsettiğiniz usulle sattı.
Evet.
Satış gerçekleşti. Ama satan kişi hala o malı kullanıyor. Evde oturuyor veya aracı kullanıyor, neyse. Malı teslim etmeden o kullandığı süre içerisinde o malın başına bir şey gelirse ne olacak?
Müşterinindir o artık. Yani mal teslim etmeden değil. Burada, hı, teslim edildi. Hı hı. Ama satıcı ilaveten oturuyor. Mal teslim edilmeden mal telef olursa o satıcıdan gider.
Ama şimdi alan kişiden
burada
gidecek.
Alan teslim almış. Ama satıcı içinde oturuyor bir süre. Hı-hı. Mesela şu da olabilir. Kira karşılığı da oturabilir satıcı. Yani diyebilir ki kardeşim ben bunu sana sattım ama 6 ay içerisinde kirası neyse ödeyerek içinde oturacağım bu şartla. Yani burada ne oldu şimdi? Kiraya tutmuş oldu satıcı eski, hı-hı, malını. Böyle olabilir. Ama öbür türlü karşılıksız olarak oturtmuş olur. Hı. Mesela kira almasa. Yani ama mal teslim edilmemiş. Bu malın başına bir hal gelmiş. Özellikle bu hangi mallarda olur? Taşınır mallarda olur. Hı. Mesela otomobil satmış. Ama teslim etmemiş. Anahtarı vermemiş. Hala satıcı da, hı, başına bir hal gelmiş otomobilin. O zaman satıcıdan gider.
Hı. Kullanıcı hatası olduğunda?
Yok, o hatadan ziyade mal müşteriye teslim edildi mi, edilmedi mi? Mal müşteriye teslim edildiyse ondan sonra kullanıcı hatasından kaynaklı olursa satıcı tazmin eder, ama müşteriye teslim edilmemişse, hı-hı, ve mal satıcının elinde hala duruyorsa, ne şekilde olursa olsun, ister kullanıcı hatasından olsun, ister başka bir sebepten olsun, o malın başına bir hal gelirse satıcıdan gider.
Eyvallah. Peki hocam. Hocam Kur'an-ı Kerim'le alakalı birkaç sorumuz var. Onlarla müsaadenizle devam etmek istiyorum. Bir sorumuz da şu soruluyor. Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunmak caiz midir?
Şimdi Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunmak caiz olarak görülmüyor. Caiz görülmüyor yani. Hı hı. Kur'an-ı Kerim'de yine bir ayet var. La yemessehu illel mutahharun. Bu Kur'an'a ancak tertemiz olanlar dokunur. Başkası dokunamaz. Genelde bu ayet-i kerimeden hareketle fukaha Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunmayı caiz görmüyorlar. Ama bu ayetin biraz bağlamına bakarak bundan maksat Kur'an-ı Kerim'e fiizli olarak dokunma değil. Ona şeytanların veya cin şeytanlarının mülakip olamayacağı, onu etkileyemeyeceği, onu efendim değiştiremeyeceği anlamındadır şeklinde tefsirlerde, görüşlerde var. Buna dayalı olarak da bu Kur'an-ı Kerim'e abdestli dokunmayı sakıncalı görmeyen ilim adamları da var, ama genelde kabul gören şey Kur'an-ı Kerim'e abdestli dokunmak caiz değil.
Değildir. Peki hocam. Kur'an-ı Kerim'i yavaş ve hızlı okumanın ölçüsü ne olmalıdır? Diğer bir soru.
Şimdi Kur'an-ı Kerim 3 şekilde okunuyor. Tertil, tedbir, hadır.
Evet.
Tertil demek her harfi yerli yerince çıkararak. Efendim çekilecek yerleri çekerek, şeyine riayet ederek, tecvid kurallarına riayet ederek okuma. Ve Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bunu emrediyor. Verettilir Kur'an'ı tertile.
Evet.
Kur'an'ı tertil üzere oku. Bu esas. Peki bunun ölçüsü ne? Tabii Kur'an-ı Kerim okumasını bilenler işte 3 elif miktarı, 4 elif miktarı çekilir falan bunları bilirler. Sonra tefsir şey tecvid kuralları var. Meddi arz, meddi lazım. İşte meddi munfasıl, meddi muttasıl vesaire. Buralarda 4 elif miktarı çekilecek olanları, 4 elif miktarı, 1 elif miktarı çekilecek olanları 1 elif miktarı çekerek okumak. Peki bunun kalıbı nedir? Öyle bir kalıp burada ben anlatamam. Ama şöyle diyebilirim. Camilerde hocalarımız mihrabi okuyorlar. Mesela sabah namazından sonra huvallahu'llezî, akşam namazından sonra huvallahu'llezî, yasıdan sonra amener rasulü okunuyor. İşte bu tertildir. Ha, onun bir aşağısı, bir tak aşağısı diyelim. Yani diyelim ki o çekilecek yerleri 4 elif miktarı değil de 3 elif miktarı çek. Buna tedbir deniyor, orta. Bir de hadır var. O da süratli okuma. Yani o süratli okuma deyince lafları, harfleri ağızda geveleme değil.
Yutma değil.
Yutma değil. Yani bazen seri maalesef okuma. Okurken bu cihete giden hocalarımız oluyor. Mesela teravih namazlarında falan çok aşırı derecede sürat yapıp o hiç tecvid kurallarına riayet etmeyen ne çıkıyor? Mesela diyelim ki o 4 elif miktarı çekilmesi gerekeni en azından 1-2 elif miktarı çekmek gerekir.
Evet.
Harfleri yerlerinde çıkarmak gerekir. Buna da şey deniyor, hadır. Yani hadır. Kısa okuma. Ki buna tertile tahkik de denir. O ilk söylediğime tahkik de denir. İşte bunu da daha çok diyelim ki orta bir şekilde teravih namazı kıldıran bir hocanın okuyuş şekli de o süratli okuma dediğimiz hadra girebilir.
Evet.
Yani eğer buna bir görünen veya bilinen bir kıstas getirmek gerekiyorsa şöyle diyebiliriz belki. Hocaların mihrabi okurken okudukları tarz, tertil veya tahkik, teravih namazı kıldırırken okudukları da hadır, yani süratli okuma.
Evet. Mukabeleye de belki orta derecede bir
okuma. O da orta derecede denilebilir.
Denilebilir. Evet. Eyvallah. Peki hocam. Yine konumuzla alakalı hocam. Özellikle belki ilk bahsetmiş olduğunuz okumayla alakalı, yani yavaş okumayla alakalı bir soru. Makamlı okumanın hükmü nedir? Hocalarımız böyle bazen İşte mihrabi okumalarda özellikle veya mevlitlerde, programlarda makamlı bir okuyuş yaparlar. Onun hükmü nedir? Dinimizde yeri nedir?
Ya, evet, Peygamber Efendimiz makamlı okumayı teşvik etmiş.
Evet.
Hatta yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir hadis var. Men lem yeteğennel Kur'ane ve men... Yani Kur'an-ı Kerim okumayan kişi tegenni yapsın. Bu anlama gelen bir hadis-i şerif var. Bu tegenninin ölçüsü ne? Bu önemli. Yani bir düz okuma vardır. Yani bir metin okur gibi, nesir okur gibi okuma vardır. Bu değil haliyle. Bir de makam yapacağım diye o Kur'an'ın üslubunu, Kur'an'ın lafızlarını değiştirme şeklinde bir tegenni var. O da değildir istenilen şey. Bazen maalesef her iki şekle de düşülüyor. Gerçi pek fazla makamsız okuyan camide kimse yok. Yani kişi kendi kendine Kur'an-ı Kerim okurken, hatim ederken makamsız okuyor. Oh, tamam. Ama diyelim ki bir camide bir hoca Kur'an-ı Kerim okurken az çok bir makam yapıyor. Genelde bu. Ama bazıları da var ki gerek ezanda, bak ezanda da var. Gerekse şeyde Kur'an-ı Kerim okumada aşırı gidiliyor. Mesela benim çok dikkatimi çeker ezanlarda. Müezzin efendi başlıyor. Ezanın mesela hayyâle salah demeye başlıyor. Sonuna geldiğin zaman ezanın baş tarafta nasıl başladığını unutuyorsun.
Hangi ifadeyi söylediğini unutamaz hale geliyor.
Yani maalesef o hale kadar. Yani Cenab-ı Hak ne kadar nefes vermişse sonuna kadar uzatıyor.
Evet.
Bu değil istenilen makam. Evet, makam olacak ama tatlı bir makam olacak. Orta yolu bu makam olacak. Bu şekilde okunur. Okunması tavsiye edilir. Men lem yetegennel Kur'an'e feleyse min. Yani Kur'an-ı Kerim'de tegenni yapmayan kişi bizim yolumuzda değildir anlamında bir hadiste mi ki hatırlayamadım. Bu şekilde olması lazım.
Eyvallah. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bir diğer sorumuz hocam. Dua ile alakalı birçok program yapmıştık. Geçtiğimiz haftalarda da duanın öneminden, nasıl dua yapmamız gerektiğinden bahsetmiştik. Bir dinleyicimiz hafızamı güçlendirmek için özel bir dua var mıdır? Ne tavsiye edersiniz? Diyor.
Şimdi ben doğrusu direkt olarak hafızayı güçlendirmeye yönelik bir dua bilmiyorum.
Evet.
Ancak Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'nın bir duası var. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlül ukdeten min lisani yefkahu kavli. Yani ya Rabbi benim göksümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki o düğümü çöz. İşimi şey yap, sözümü anlasınlar.
Eyvallah.
Mesela bu dua bu zeka aşma ile de ilgili olabilir.
Bizim çok çok okuduğumuz meslekleri dualarımızdan hocam.
Sonra Rabbi yesir o okuyabilir onu tabii şeyde. Ama illa bir Cenab-ı Hak'tan bir şey istemek için onun aynısının birebir Kur'an-ı Kerim'de olması veya Peygamber Efendimiz'in hadisinde olması şart değil.
Evet.
Yani insan makul olan, Allah'tan istenilebilecek olan şeyleri kendi diliyle, kendi ifadesiyle de isteyebilir.
Evet.
Yani demin ki okuduğumuz duanın yanı sıra belki başka dua da vardır, hafızlığımız olmadığı için maalesef her şeyi hatırlayamıyoruz.
Estağfurullah.
Belki vardır Kur'an-ı Kerim'de ama ben doğrusu hatırlamıyorum. Yani başka türlü de dua edip Cenab-ı Hak'tan hafızayı kuvvetlendirmesini isteyebilir. Bazı böyle hatıralar var bu konuyla ilgili.
Buyurun hocam.
Bilmiyorum ne kadar uygun düşer.
Lütfen buyurun hocam.
Ama hocanın ismini anmaya da vesile olmuş olsun bu. Rahmetli Ahmet Davutoğlu hocamız vardı.
Evet.
Bu biz yüksek lisans mezunuydu. Bizim hocamızdı bu. 1968 falandı. O bir şey anlatmıştı. Bir medrese var. O medresedeki öğrencilerden birisi çok öğrenemiyor. Kolay öğrenemiyor.
Evet.
Yani yetersiz zeka. Arkadaşları buna muzurluk yapıyorlar. Diyorlar ki senin aklın ayaklarına dökülmüş. Ondan sen iyi öğrenemiyorsun. Peki bunun çaresi ne? Seni ayaklarından asacağız yukarıya. Akıl tekrar kafana dökülecek. Başına dökülecek. İyi o zaman asın diyor. Asıyorlar. Muziplik yapacaklar. Fakat adamı çözmeyi unutuyorlar. Sabahleyin hoca kalktığı zaman bir taraftan böyle yukarıya doğru bir ışık, bir nur, ışık, bir nur çıktığını görüyor. Allah Allah, var ya ki orada kafası çalışmayan adam ayaklarından asılmış vaziyette duruyor. Neyse onu indiriyor. Oğlum nedir bu halin? Hocam diyor, benim aklım diyor, zekam ayaklarıma dökülmüş de arkadaşlar beni astılar, tekrar beynime aklıma gitsin diye. Ondan böyleydim. Ondan sonra diyor adam en iyi anlayan öğrencilerden olmuş.
Allah Allah.
Ya tabii bu gerçek değil bilmiyorum ama hoca bunu anlatmıştı. Benzer bir hikaye de Muzaffer Özak anlatmıştı. Ondan dinlemiştim ama ona girmeyelim şimdi.
Eyvallah. Peki hocam, buradan rahmete de vesile olsun.
Allah hem rahmet
eylesin. Ahmet Davutoğlu hocamıza hem de Muzaffer Özak üstadımıza da buradan rahmet olsun. Fatiha'ya vesile olsun inşallah. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Vaktimizin de sonuna gelmiş olduk. Hem hatıralarla dolu hem de bizim gerek ibadetlerimizi, gerek ticaret hayatımızı, gerek muamelatımızı ilgilendiren sorularla programımızı gerçekleştirmiş olduk. Çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Fıkıh Saati programındaydık. Kıymetli hocam Hüseyin Kayapınar'la birlikte. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte buluşuncaya dek sizleri kalbinizin sahibine Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın efendim.